Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam Doçent Doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftaki programımızda Adiyat suresini ele almıştık, okumuştuk, dinlemiştik, anlamaya gayret etmiştik. İnşallah bu hafta da kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Kariya suresindeyiz. İnşallah öncelikle Kariya suresini bir dinleyelim. Ardından meali şerifiyle birlikte tekrar sizlerleyiz.
Bismillahirrahmanirrahim. El-Kari'atu mel-Kari'ah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةِ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, dehşetiyle kulakları ve kalpleri çarpacak ve sarsacak o felaket. Çarpacak ve sarsacak o felaket nedir? Resulüm, çarpacak ve sarsacak o felaketin ne olduğunu bilir misin? O gün insanlar ateş etrafında çırpınarak düşen, etrafa saçılan kelebekler gibi olur. Dağlar da atılmış rengarenk günlere döner. Terazide kimin iyi amelleri ağır gelirse, o tam manasıyla hoşnut olacağı bir hayatın içine girecektir. Kimin de iyi amelleri hafif gelirse, onun sığınacağı yer içine baş aşağı atılacağı haviyedir. Haviyenin ne olduğunu bilir misin? O son derece kızgın bir ateştir. Evet kıymetli hocam, öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz
Şükürler
inşallah.
Şükürler olsun, elhamdülillah.
Allah iyilik sağlıkta daim eylesin.
Amin.
Hocam, bu hafta Kariya suresinden devam ediyoruz. Az önce hocamızdan da dinledik. Öncelikli olarak sureyle ilgili arzu ederseniz kısa bir genel bir malumat verelim. Ardından da inşallah birinci ayet-i kerimeden devam etmiş olalım. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli dinleyicilerimiz, El-Kariya suresi Kur'an-ı Kerim'in 101. suresi musaflardaki sırasına göre. Mekke döneminde nazil olmuş, Kureyş suresinden sonra nazil olmuş bir suredir. 11 ayettir. Tabi Kariya ismi, surenin adı olan El-Kariya ismi, surenin başında geçen ayetlerde tekrarlanan kelimeden, El-Kariya kelimesinden adını alıyor. Bu kelimenin anlamı, bir şeyi diğer bir şeye sert bir şekilde çarpmak, vurmak, İşte bu sırada çıkan ses, kapıyı çalmak gibi şiddetle efendim ses gelecek şekilde vurmak gibi anlamlara geliyor. Kapıyı şiddetle çarpmak gibi anlamlara geliyor kelime olarak. Çarpan, kapıyı çarpan, çalan gibi anlamları var lügatte, sözlükteki anlamları. Mecazi anlamı ise dehşetten yürekleri çarptıran, yürekleri hoplatan bir manasına geliyor. Kalpleri, yürekleri dehşetle çarpmasına, heyecanlanmasına sebep olan şey manasına geliyor. Tabii el-hakka, el-gâşiye kelimeleri de buna benzer anlamları var. Bunun gibi kariya kelimesi de Kur'an'daki anlamı kıyamet gününün isimlerinden birisi olarak kabul edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden biri kabul edilir. Başka surelerde de bir ayette, mesela El-Hakka suresinde aynı kelime, kariya kelimesi geçiyor. Kezzebet Semud ve Adun bil kari'a. Semud ve Ad kariyayı inkar etti. Buradaki anlamı yine aynı şekilde kıyamettir. Ansızın gelen, çarpan, anlamına gelen kıyamettir. Çarpacak olan, kapıyı vuracak olan, dehşetle ses çıkaracak olan kıyamet anlamına kullanmıştır. Başka bir ayette de Ra'd suresinin 31. ayetinde de yine el-kariya kelimesi ya da kariya kelimesi beklenmedik musibet anlamına geliyor. Estaizu billah ve la yezalullezine keferu tusibuhum bima sana'u kari'ah. Yaptıklarından, ettiklerinden dolayı kafirlere felaket, musibet, ummadıkları, beklemedikleri musibet, felaket isabet etmeye devam edecektir şeklinde. Dolayısıyla bu kelime hep böyle ansızın gelecek bela, musibet, tabii mecazen de kıyamet anlamında kullanılmıştır. Hatta Kur'an-ı Kerim özellikle bir takım inzar, korkutmayla ilgili ayetler hakkında, korkutucu mesajları ihtiva eden ayetler hakkında bu kelimenin çoğulu olan, kariya kelimesinin çoğul hali olan kavari'ul Kur'an, yani Kur'an'ın insanı çarptığı, sarstığı, sarsıcı, korkutucu ayetler anlamı da verilmiş demek ki. Böyle dehşetli ayetlere kavari'ul Kur'an adı da verilmiş. Bu sure tabii Arap dili bakımından çok fesahat ve belagatın en güzel örneklerinden birisi kabul edilir. Bu surenin lafızları, ayetleri. Ancak bu surenin sebebi nüzulü, yani neden peygamberimize nazil olduğu ile ilgili elimizde bir rivayet bulunmamaktadır. Sureler arası münasebet açısından düşünülecek olursa daha önceki sure Adiyat suresi. Adiyat suresinin sonunda o gün Rableri onların her halini bilir ayetiyle bitiyordu Adiyat suresi. İnna rabbahum bihim yevme izille habir. Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyla haberdardır. Onların halini tam olarak bilir ayetiyle bitiyordu. Kariye suresinde ise işte o günün, yani kıyamet gününün kısa ama etkileyici bir tasviri, kıyamet gününün nasıl olacağı burada kısaca ama çok etkileyici bir şekilde kıyametin nasıl bir şey olduğu tasvir edilmiş oluyor. Dolayısıyla o surenin bir tefsiri, bir devamı mahiyetinde de kabul edilebilir. Sureye genel olarak baktığımız zaman öncelikle işte kıyamete dikkat çekiliyor.
Hocam buradaki zaten dikkat çekme de ilk üç ayeti kerimede özellikle mesela el-gariya kelimesi 3 kere tekrarlanmış. Ayrıca burada bu felaketin ne olduğunu ikinci ayet-i kerimede bir soruyor. Burada bir üslup da var zannediyorum, değil mi? Üçüncü soruda da bunun ne olduğunu bilir misin diye Efendimiz'e yöneltilmiş tekrar başka bir soru da var.
Evet, bu üslup Kur'an-ı Kerim'in kullandığı bir üsluptur. Başka ayetlerde de var. İşte Kadir suresinde de var, değil mi?
Evet.
Başka yerlerde de var. Yani ve ma edrake ile başlayan, sen nereden bildin, sen nereden bilirsin ya da bilir misin manası verilebilecek bu ifadeyle başta peygamberimizin ve Kur'an'ın bütün muhataplarının dikkati bir noktaya toplanmış oluyor, dikkatleri çekilmiş oluyor ve o anlatılacak şeyin önemine veya dehşetine insanların dikkati toplanmış, çekilmiş oluyor. Dolayısıyla burada da aynı üslubu görüyoruz. Kıyamet gününün, el-kariya kelimesi kıyametin adlarından biri olarak ifade edildiğine göre kıyamet gününün dehşetine vurgu yapan, kıyametin dehşetini, şiddetini ifade etmek üzere öncelikle bu ayetlerle başlanarak muhatapların dikkati çekilmiş oluyor. İşte bu yine peygamberimize hatta sen kari'anın ne olduğunu bilir misin, nereden bileceksin gibi ve mâ edrâkemel kari'a denilmesi kıyametin ne kadar şiddetli, ne kadar dehşetli olduğunu da ortaya koymak içindir. Peygamberimiz bile, Allah Resulü bile bizzat yaşamadıkça, peygamberimizin dahi sallallahu aleyhi ve sellem gerçek anlamıyla idrak edemeyeceğini, bu kıyametin yaşanmadan ne kadar dehşetli olduğu anlatılsa da tecrübe etmeden, tatmadan bilinemeyeceğini, yaşanmadan bilinemeyeceğini ifade etmesi bakımından da hakikaten yine mevzunun şiddet ve dehşetini ortaya koymaktadır. Tabii daha sonraki ayetlerde, dördüncü ve devam eden ayetlerde bu kari'anın ne olduğu, özet olarak birkaç hususla dehşetinin nasıl bir şey olduğu özetle vurgulanarak insanların sağanak halinde uçuşup ateşe düşen pervaneler gibi, ateşe düşen böcekler gibi olacağı, dağların ise atılmış renkli yün gibi olacağı belirtiliyor. Bu iki hususla kıyametin dehşetine, sadece bu kısaca bu iki hususla ne kadar dehşetli bir şey olacağına işaret ediliyor. Tabii devam eden ayetlerde ise 6. ayetten surenin sonuna kadar o dehşetli günde, kıyamet gününde, ahirette insanların durumlarının nasıl olacağı, dünyadaki hayatlarındaki davranışa göre belli olacağını ifade etmek üzere, yani günah işlediyse ona göre, sevap işlediyse ona göre olacağını işaret eden ayetler var. Ahirette karşılaşacakları cezanın ya da elde edecekleri mükafatın amellerine göre olacağı ifade ediliyor ki burada tartıları ağır gelenlerin memnun edici, hoşnut olacakları, kendilerini memnun edecek, razı edecek bir hayata kavuşacakları, ama tartıları hafif gelenlerin, yani günahları ağır basanların ise kızgın bir ateş uçurumuna, ateş çukuruna, ateş uçurumuna atılacakları, yani cehenneme atılacakları haber verilmektedir. Yani burada geçen 6. ayette geçen mevazin kelimesi, mizan kelimesinin çoğulu veya mevzun kelimesinin de çoğulu olabilir. Mizan denildiği zaman tartı aleti, yani terazi anlamına geliyor. Mevzun olduğu zaman tartılan şey anlamına geliyor. Yani o zaman birinci şekilde olursa tartı aletleri, efendim terazileri kimin ağır basarsa manasına geliyor. Mevzunun çoğulu olursa tartılan şeyler, mevazin o zaman tartılan şeyler manasına geliyor. Bu ayetle ilgili müfessirlerin beyanlarına, yorumlarına baktığımız zaman ahirette amellerin cisim haline getirileceği, maddi hale getirilerek tartılacağını belirten müfessirler olduğu gibi mevazin kelimesinin, bu kelimenin mecazi anlamda kullanıldığını, bununla insanların davranışlarına takdir edilecek ceza veya mükafatın, sevap veya günahın tartılacağı ve burada tam bir adaletin geçerli olacağının kastedildiğini söyleyen müfessirler de olmuşlardır. Tabii dolayısıyla bu sureye genel olarak baktığımız zaman daha ziyade kıyamet gününün gerçekliği, kıyamet gününün dehşeti, çarpıcı birkaç hususla, çarpıcı birkaç sahneyle gözler önüne serilerek hem müjdeleyici hem de korkutucu bir takım mesajlar verilmiştir surede. Tabii herkesin ameline göre, olan ameli iyi olanlara, dünyada sevabı günahlarından fazla olanların memnun olacakları bir hayatta karşılaşacağı, aksine olanların ise cezaya düçar olacakları haber verilmiştir. Öbür taraftan insanın sorumluluğuna, bu dünyada yapıp edeceği davranışlarına dikkat etmesi gerektiğine, bütün davranışlarının mutlaka tartılacağına, ona göre efendim da amellerinin durumuna göre mutlaka karşılığını göreceğine dikkat çekilmiştir. Onun için insan işte o güne hazırlanmalı, ahiret gününe, bu dehşetli güne hazırlanmalı. Bir bakıma sure buna vurgu yapmaktadır. Yine bu sureyle ilgili zayıf da olsa bazı rivayetlere göre Hud suresi ve benzerleri diye bir ifade var. Peygamberimiz kendisini Hud suresinin ve buna benzer surelerin kocalttığı, yaşlandırdığı, ihtiyarlattığı şeklinde nakledilen hadisler arasında Kariye suresinin de yer aldığına dair bir zayıf rivayetler var. Yani çok güçlü rivayetler değil, ama çünkü burada da kıyametin dehşeti, kıyametin şiddeti anlatılıyor. Bu zayıf rivayete göre peygamberimizin saçına, sakalına beyazlar düşmesine sebep olan surelerden birisinin de bu sure olduğuna dair de rivayetler var.
Evet hocam, bu genel bir değerlendirmenin ardından ilk ayet-i kerimelerden başlayacak olursak, zaten az önce de ifade ettiğiniz gibi burada ilk etapta belki gözümüze en çok çarpan ilk 3 ayet-i kerimede El-Kariya, Kariya kelimesinin 3 defa tekrarlanması ve burada önce bu kelime ifade ediliyor, sonra bu nedir, Kariya nedir, sonrasında da Kariya'nın ne olduğunu bilir misin anlamındaki ayet-i kerime ve devamında da 4 ve 5. ayet-i kerimelerde ise kıyametin sanki böyle ilk sahnesi gibi o dehşet anı ve o anda insanların ne halde olduğu ile ilgili kısaca tasvirler var gibi, bu ilk bölümden de devam edebiliriz. Buyurun.
Evet, işte ayetlerden devam edecek olursak, kısa kısa ayetlerin ayrıntılarına bakacak olursak, birincisi El-Kari'ah diye başlıyor. Dediğimiz gibi bu kapıyı çalmak, şiddetle vurmak veya iki şeyi vurulduğunda bunlardan çıkacak şiddetli ses gibi anlamlara geliyor. Tabii bu esas lügat anlamı bu olsa da zamanla Araplar bunu büyük hadiselere veya ansızın insanın başına gelecek, beklenmedik anda gelecek musibetlere mecazen bu kelimeyi istiare olarak bu manada kullanmışlar. Tabii ayet-i kerimelerde burada Kur'an-ı Kerim'deki el-kariye kelimesinden maksat ise kıyamet olduğu söylenmiştir. Tabii kıyamet neyle başlayacak? Başı sura ilk üfürülmesiyle başlayacak. Kıyamet sonu ise bütün mahlukat arasında, insanlar ve diğer mahlukat arasında hüküm verilecek. İşte bütün buna kıyamet deniyor. Tabi sura birinci defa üflendikten sonra ansızın tabi bu kıyametin geleceği, kıyametin ansızın kopacağı, başka ayet-i kerimelerde de ifade ediliyor. Estağfirullah. La te'tikum illa bağte. Kıyamet size ancak ansızın gelir. Mutlaka size birdenbire ansızın beklenmeyen bir zamanda gelir. El-Kariye kelimesiyle de bunda buna aslında işaret var. Tabii kıyamet koptuğu zamanda çok dehşetli bir şey olduğu için başka Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetlerde kıyametle ilgili sahneler bu surede olduğu gibi pek çok ayette de anlatılıyor. Dolayısıyla kariye denmesinin sebebi bu olayın, kıyametin kalplere, kulaklara çeşit çeşit korku ve dehşetler salması, insanın yüreğini, kalbini hoplatması, insanı çarpması adeta, bundan dolayı bu isim verilmiş olmalıdır. Tabii o anda bütün cisimler, ister semavi cisimler olsun, bütün yeryüzünde olsun, her biri başka bir hale geçerler. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ Dünya başka bir dünya olur, gökler başka bir hale düşer, gök yarılır, güneş ve yıldızlar katlanıp dürülür, yıldızlar söner, efendim dökülür, kararıp dökülür, yeryüzü ve dağlar toz duman olup etrafa saçılırlar. Yani çok dehşetli bir şeydir. İnsanoğlunun görüp göreceği en dehşetli hadisedir. İşte El-Kariye kelimesiyle de aslında bir bakıma bu husus anlatılmış olmaktadır. İşte ardından ikinci ayette El-Kariye, Mel-Kariye. Şimdi önce El-Kariye diyor, tekrar işte dediğiniz gibi dikkati çekmek için nedir o kari'a, nedir o dehşetli olan, dehşetli vuracak, çarpacak olan şey diye. Yani bu şeyin büyüklük ve dehşetinin çok şaşırtıcı, insanın aklına adeta durgunluk verici bir hadise olduğuna dikkat çekmek üzere böyle bir soruyla buna işaret ediliyor. Tabii burada kariye kelimesinin tekrar ve ma edrake ma hiye de olabilirdi yani, veya ma hiye, o nedir denecek yerde kelimenin tekrar edilmesi, kariye kelimesinin tekrar edilmesi bu kariyaya dikkat çekmek ve onun korkunçluğunu, dehşetini tekit etmek gibi bir anlam ifade ediyor. Tekrar yine bir soru soruluyor. Kariye nedir diye sorulduktan sonra ve ma edrake mel kariye. İkinci bir soru daha aynı şeye. İkinci bir soruyla daha efendim iyice pekiştirilmiş oluyor. Kariye'nin ne olduğunu bilir misin? Ya da kariye'nin ne olduğunu sana ne bildirdi? Nereden bildin manasına? Çünkü bu kariye denen şeyin, kıyametin azameti, dehşeti, şiddeti neredeyse hiçbir kimsenin idrakinin onu kavramaya yetişemeyeceği bir seviyededir. Bunu peygamberimizin bile bilmediği ifade edildiğine göre bunun dehşetinin, şiddetinin ne kadar fazla olduğu bu şekilde vurgulanmış, ifade edilmiş olmaktadır. Tabii bu ifadenin sonunda Kur'an-ı Kerim'in bu üslubunda görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim böyle ve me'drakime dedikten sonra mutlaka onun dikkatleri bir şeyin üzerine çektikten sonra Allah Teala onun ne olduğunu açıklıyor. Bu ayette, bundan sonraki ayetlerde de bu açıklamaları görmüş olacağız.
Evet, şimdi dördüncü ayet-i kerimeden inşallah devam etmiş olacağız. Hocam buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Evet, surenin girişinde bu kari'a, şiddetli, dehşetli ses, çarpacak, vurucu olan bu sesinle ilgili dikkatler çekiliyor. Üç ayette El-Kariya, Mel-Kariya ve Medrake Mel-Kariya. Ardından işte Yevme diye başlayınca aslında El-Kariya ile kıyametin kastedildiği anlaşılmış oluyor. Yevme, o günde, o gün kıyamet günüdür. Yekûnün nâsu kel ferâşil mebthûz. İnsanlar o günde ateşin etrafını sarmış pervaneler gibi veya darmadağınık olmuş pervaneler gibi olurlar buyuruluyor. Tabii burada işte kıyamet olunca, kıyamet kopunca, kıyamet gününde insanların vaziyetinin ne olacağı ile iş başlanıyor. Tabii pervane ateşin etrafında nasıl olan pervaneler var ise veya efendim nasıl dağınık bir hale gelirlerse ona benzediğini efendim ifade ediyor. Darmadağınık olan pervaneler haline geldikleri ifade ediliyor. Pervaneden maksat nedir? Havada uçan, işte kendisini de ateş olduğu zaman gece ateşinde ateşe atan efendim uçan hayvana pervane deniliyor. Tabii burada bir benzetme yapılmıştır. İnsanlar pervaneler gibi çok, onlar gibi darmadağınık, onlar gibi zayıf, onlar gibi zor bir durumda, zillet içinde pervaneler gibi sağa sola koşar, nereye gideceklerini bilemez vaziyette olurlar. Buna benzetiliyor. Burada böyle bir benzetme yapılıyor. Nasıl ki pervaneler ateşe doğru uçuşmaları gibi pervanelerin, insanlar da kendilerini çağıran davetçiye doğru koşarlar. Bunun gibi bu şekilde hareket ederler. Pervanelerin efendim çok halde olduklarına, dağınık olduklarına işaret edildiği için çok olduklarını da bir bakıma ifade edilmiş olmaktadır. Burada bazı müfessirler feraş kelimesi ile efendim kel feraşil mebthuz ile çekirge manasını vermişlerdir ama mesela Sadi Çelebi uçmak isteyen küçük çekirgeler şeklinde tefsir edenler olmuşsa da mahşer halkı feraşa benzetilebilir şeklinde. Mesela Sadi Çelebi böyle demiş, Şeyhülislam Sadi Efendi Osmanlı müfessirlerinden. Bunu da şu ayete dayandırmış ki bu ayet Kamer suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Yine orada kıyametin dehşeti, insanların durumu, işte huşşan ebsaruhum yahrucune minel ecdâfi keennehum ceradun münteşir. Muhta'ine ile da'a ayeti var. 7. 8. ayetlerde Kamer suresinde. Buradaki ceradun münteşir, Kamer suresindeki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi gözleri korkmuş, bakışları perişan ve bu şekilde davetçiye doğru koşarak kabirlerinden çıkarlar manasına geliyor orada. Yani orada çekirgeye benzetiliyor. Bunu delil göstermiştir. Ancak feraş kelimesi asla çekirge manasına gelmemektedir. Bu ayette geçen, yani Kariya suresinin 4. ayetinde geçen feraş kelimesi çekirge manasına gelmemektedir. Şehzade de diyor ki Allah Teala bu ayette dirilme anındaki mahlukatı etrafa saçılmış pervanelere benzetmektedir. Bu Kamer suresinde yayılmış çekirge, ceradun münteşir, orada da yayılmış, dağılmış çekirge sürüsüne benzetmektedir. Tabii çekirgeye benzetilmesi, dağılmış vaziyet, yayılmış vaziyetteki çekirgelere benzetilmesi çokluk bakımından, sağa sola dağılmaları bakımındandır. Ama bu ayetteki, Kariya suresinin bu ayetindeki kel feraşil mebthûs'te ise pervanelere benzetme yönü, benzetilmesi her birinin hareket yönünün farklı olması bakımındandır. Yani pervanelerin her biri bir tarafa doğru hareket eder. İşte kıyamet gününde de insanlar oraya buraya her biri bir tarafa dağılırlar, koşuşurlar manasındadır. İnsanlar kabirlerinden dirildikleri zaman dehşete düşecekler ve tıpkı pervaneler gibi her biri bir tarafa gidecektir. Pervaneler de uçtuklarında hepsi aynı yöne gitmezler. Her biri bir tarafa giderler. Dolayısıyla bu ayette kastedilenin, Kariya suresinin 4. ayetinde kastedilenin her biri bir tarafa giden, ne tarafa gideceğini bilmeyen pervaneler gibi olur insanlar o günde, o kıyamet gününde manasına olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Beşinci...
Evet, evet hocam, evet. Beşinci ayet-i kerimeye de geçebiliriz. Burayla alakalı söyledikleriniz bittiyse, orada da bu insanların hali özellikle tasvir edildikten sonra dağlar ile ilgili, dağlar da atılmış rengarenk yünlere döner, atılmış, belki saçılmış. Bunlarla alakalı neler diyebiliriz?
Evet, yani burada demek ki bir bu ayette kıyamete dikkat çekildikten sonra onun ne kadar dehşetli, şiddetli bir şey olduğuna ilk üç ayette dikkat çekildikten sonra öncelikle insanların durumuyla ilgili bir sahne, bir vaziyetlerinin ne olacağı ortaya seriliyor. Efendim darmadağınık olmuş, ateşin etrafını sarmış pervaneler gibi her biri bir tarafa giden durumda olacakları insanların ifade ediliyor. Ardından dağların durumu, kıyamet gününde dağların durumu ile ilgili bir bize bilgi veriliyor. Tabii dağlar yeryüzünde insan açısından bakıldığı zaman çok büyük, çok mücessem maddi şeyler. Dağ büyüklükten kinayedir. Dağ kelimesi mecazen işte güç, kuvvet, efendim yerinden oynamamak, çok en mücessem yeryüzünde varlıklar olduğu için insanın gördüğü. Onun için bir bakıma dağların da durumuna işaret ediliyor. Kıyamet gününde dağların bile ne hale geleceğine işaret ediliyor. Dağların durumu bu olursa geri kalanı ona göre kıyas edilebilir manasına, kıyas edin manasına. Efendim ve tekunul cibalu, dağlar olur. Kel ehnil menfuş, atılmış renkli yüne dönüşür o günde. O gün o hale gelir. Ehin kelimesi çeşitli renklerde boyanmış, farklı renklerde boyanmış renkli yün demektir. Rengarenk yün demektir. El menfuş kelimesi ise, kel ehnil menfuş, menfuş ise kılı, yünü, pamuğu parmakla ditmek, dağıtmak, birbirine girmiş olanları gevşetip ayırmak manasına geliyor. Çırpmak manasına, yünün çırpılması. Yani çırpılmış, hafifletilmiş. Hani yün hafifletilmek, yumuşatılmak, dağıtılmak için yapılan işe nefş deniyor. Buna da menfuş deniyor.
Bu parça parça getirilip belki öncesinde, yıllar öncesi diyebiliriz belki. Aradan biraz zaman geçti çünkü ailelerimizin yaptığı bu, oradan da hatırlayabiliriz. Yorgan da vesaire de böyle yünü açarlar, böyle bir yayarlar. Hem hava alması, hem belki imkan varsa güneşlenmesi için. Bir taraftan da onu belki oklava gibi, belki merdane gibi şeylerle döverler.
Denekle böyle yumuşatırlar, evet. Kabartırlar.
Saçılmış olur dolayısıyla etrafa. İnce ince, tüy tüy ne kadar ayırabilirse onu böyle etrafa yaymış oluyorlar. Ve bir taraftan da en ince, en küçük haliyle de havalanmış oluyor.
Demek ki bu yün de tek renk değil, rengarenk bir yüne de benzetilmiş dağlar. Evet. Şimdi burada bu benzetmeden maksat nedir? Bir kere dağlar çok sağlam, çok ağır, çok mücessem varlıklar olduğu halde insanın gördüğü, sağlam iken, ağır iken hafifletilmesi yönüyle yüne benzetilmiştir. Yün hafif bir şeydir. Hani evet. Yün gibi derler, hafif, tüy gibi, yün gibi. Yani demek ki o günde dağların o ağırlığı kalmayacak. Yani bir kıyametten dolayı bir yün gibi hafifleyecek, hafif hale gelecekler. Ve dağların rengarenk olması bakımından da boyalı yüne, farklı renklerdeki bu yünün farklı renklerde olmasına benzetilmektedir. Ve dağlar kıyametten dolayı da böyle vurularak hafifletilmiş, efendim ditilmiş, dağıtılmış ve çırpılmış yün gibi darmadağınık olacakları ve hafifleyip dağılacakları açısından bu şekilde böyle bir yüne benzetilmiştir.
Hocam hatta hatırlayabildiğim kadarıyla muhtelif ayet-i kerimelerde yine dağ için tabiri caizse çok sağlam olduğunu, sağlamlık ifadesi olarak da yeryüzüne bir kazık gibi çaktık gibi ifadeleri de var değil
evet,
mi?
Evet, yani dolayısıyla evtada kelimesi geçiyor. Evet. Evtad, vetet, direk, kazık gibi anlama geliyor. Adeta tabii yerin içi ateş aslında. Yer kürenin, coğrafya alimleri de bugün bunu söylüyorlar. Yer kabuğu çok kalın bir şey değil, adeta zar gibi bir şey yani. 30-35 kilometreyi geçmiyor kabuğun, yer kabuğunun en kalın olduğu yerler. Dünyanın yarı çapına göre çok ince bir zar, ateşin üzerindeyiz ama o yer kabuğunu sabit tutan dağlar. Dağların işte aynen ağaç gibi dışarıda olan kısmı kadar bir de kökleri var dağların, yerin altına göre. Dolayısıyla adeta yeryüzü bu kazıklar üzerinde durmuş oluyor. İşte bu kadar sağlam, sert olan şeylerin bu şekilde hafifletilmesine, bu şekilde dağıtılmasına işaret ediliyor. Ayrıca bunların renkli olmasına işaret ediliyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimede, Fatır Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde dağların farklı türlü renklerde olduğu ifade ediliyor. İşte dağlar böyle şey gibi, yün gibi dağıtılınca o zaman bu renkler ortaya çıkmış oluyor. Dağların rengarenk, yani dağların içinde barındırdığı sert kayaların, mermerlerin, o tür şeyler de rengarenktir biliyorsunuz.
Evet.
Nitekim Kur'an-ı Kerim'de buna Fatır Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde estaizu billah. Ve minel cibali cüdedun, bidun ve humrun, muhtelifun elvanuha ve garabi busud ayetinde mealen dağlardan da beyazlı, kırmızılı, renkleri muhtelif, hem de kuzguni siyah olanlar vardır. Yani demek ki dağların içinde böyle rengarenk, farklı mermer, sert granit vesaire adeta onların renklerine işaret ediyor. İşte bunlar pamuk gibi, yün gibi dağıtılınca, savrulunca bu renkler ortaya çıkacaktır. Havada uçuşmaları sebebiyle çeşitli renklerde boyanmış, atılmış yün gibi olacaktır. Tabii bu durum sura ikinci üfürülüşten sonra mahlukatın dirildikleri anda meydana gelecek olan kariya neticesinde ortaya çıkacak hadiselerdir. Dolayısıyla o gün yeryüzü başka bir hal alacaktır. Yapısı değişecektir. Bu zikredilen ayetlerde anlatılan korkunç durumlara uygun olarak Allah Teala dağları yerinden yürütecek ve yeryüzü dümdüz hale gelecektir. İşte burada bu iki ayette kıyametin dehşeti anlatılıyor. Ardından gelen ayetlerde de işte bu kıyamet gününde insanların durumları ne olacak, nasıl olacak, bunlara işaret ediliyor.
Zaten bu buraya kadarki ayeti kerimeler de sizin de bahsettiğiniz gibi hocam, kıyametin belki birinci safhasından öncelikli bahsediliyor. Sonrasında da bu diriliş safhasıyla alakalı o andaki belki bir şaşkınlık, bir taraftan korku, bir taraftan belki bir duyulan ızdırapla alakalı kısım. Sonrasında da netice olarak iyilik ve kötülük neticesinde iyi işler yapanların sonu, akıbeti, buna mukabilde kötü işlerde bulunanların ve bunların akıbetiyle alakalı bir taraftan da tasvirler gündeme geliyor. Buradan da devam edebiliriz.
Evet, burada iki durum insan tabii, mizanı ağır gelecek, mizanı hafif gelecek, iki tür insanın durumuna da işaret ediliyor. İşte kıyametin dehşeti anlatıldıktan sonra فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ, o gün kimin tartıları, tartılan amelleri ya da ya amelleri ya da tartıları ağır gelirse, yani sevabı, hayırlı amelleri, güzel amelleri ağır gelirse, 7. ayette فَهُوَ فِي عَيْشَةِ الرَّاضِيَ, o hoşnut edici, memnun edici bir hayat, bir yaşayış içinde olacaktır. Demek ki sevabı ağır gelenler o gün çok güzel, çok beğenecekleri, razı olacakları bir hayat içinde olacaklardır. Alimler razı ve hoşnut edecek hayat demek, sahibinin hayatından memnun olması demektir. Elde ettiği, ulaştığı nimetlerden memnun olduğu, hoşnut olduğu, beğeneceği, razı olacağı, kendisini tatmin edecek, hoşnut edecek bir hayat içinde olacaktır. Aksine ise وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ, kimin de amelleri hafif gelirse, amelleri hafif olursa فَاُمُّهُ هَاوِيَ, onun ayetin lafzı tercüme edecek olursak anası, yani varacağı yer, varacağı, ulaşacağı yer haviyedir diye ifade ediliyor. Tabi Haviye cehennemin isimlerinden birisidir. Ona neden bu isim verildiği ile ilgili bazı görüşler var. Birincisi, son derece derin cehennem ve uçurumunun uçsuz bucaksız olmasından dolayı cehenneme Haviye denilmiştir. Hatta bazı rivayetlere göre cehennemlikler onun dibine ancak 70 yılda düşerler. Cehenneme atılan bir adam o kadar derin bir çukurdur ki ancak 70 yılda düşer şeklinde de rivayetler var. Tabii bu 70 yıl kesretten mübalağa da olabilir. Cehennemin ne kadar uçurumunun derin olduğuna, anlamına da gelebilir tabii. Ancak lafzen böyle geçiyor. Yine bu onların varacağı yere ummuhu fe ummuhu denilmesi, anası denilmesiyle ilgili farklı değerlendirmeler var. Cehennemliklerin oraya çocuğun anasının kucağına sığındığı gibi sığınacak olmalarından dolayıdır. Yani artık sığınacakları başka bir şey yoktur. Burada aslında bir istihza var. Kafirlerle, inkarcılarla alay söz konusudur. Bebek anneye kendisini korusun diye onun şefkatini, merhametini, sevgisini, sıcaklığını elde etmek için sığınır. Halbuki burası azap yeridir. Burada onun için kafirlere bir istihza manası da anlaşılmış. Ya da ana rahminin çocuğu kuşattığı gibi cehennem onları kuşatır demektir. Fe ummuhu haviyenin bir manası da odur. Ya da cehennem onların aslıdır. Nasıl ana çocuğun aslı ise kafir de cehennemi olduğu için onlar asılları olan yere dönerler manasındadır. Yine Keşşaf tefsirinde, Zemahşer'in Keşşafında deniliyor ki hevet ummuhu demek anası düşesice anlamına geliyor. Kişi düştüğü, öldüğü zaman nasıl annesi evladı için üzüntüsünden düşer, perişan olursa, kimin mizanı hafif gelirse onun anası ağlamıştır diye de Türkçe'de bir tabir var. Ona benzer bir manada, yani o helak olmuştur, onun işi bitmiştir manasına da, bu manaya da gelebileceği ifade edilmiştir. Yine Katade'den bir rivayete göre insanın başı için, beyni için ummur ra's kelimesi kullanılır Arapçada. Beyin veya onu saran ince zar gibi manasına gelir. Dolayısıyla bu kimseler, yani amelleri hafif gelenler, günahları ağır basanlar cehenneme başüstü atılırlar. Beyinleri üzere tersine atılırlar gibi bir tefsir, bir yorum yapılmıştır. Tabii bu ayetlerde işte birinde ağırlık, birinde hafiflik, amellerin ağırlığından, hafifliğinden bahsedilmesi, bu kavramların her ikisinin de kullanılması aslında herkesin sevabı ağır bassa da bir miktar hatası, günahı herkesin kendine göre olacağına da işaret vardır. Hafif gelenler, günahı hafif, sevabı ağır basanlar öyle de olsa bir miktar kötülükleri, günahları olduğuna işaret eder. Yani sevabı ağır basanların günahları az olur ama günahı ağır basanların da sevabı az olur. Dolayısıyla bu durum hiçbir zaman ortadan kalkmaz. Onun için Peygamberimiz Hazreti Ali'ye de öyle buyurduğuna dair bir rivayet var. Bir günah, bir kötülük işlediğinde arkasından bir iyilik işle ki onu yok etsin, mahvetsin manasına. Dolayısıyla burada bunlara işaret var. Hatta Bursevi Hazretleri'nin şöyle de bir yorumu var. Diyor ki bu kıyamet gününün terazisi dünyadaki insanların kullandığı teraziden farklı. Dünyadaki terazide yer çekiminden dolayı ağır taraf aşağı doğru basar. Evet. Hafif yukarı basar. Allah'ın terazisinde diyor bunun tam tersidir. Ağır olan sevap yukarı kalkar. Manevi derecesi yüksek olur. Hafif olan günahlar aşağı basar. Gibi böyle bir yorumu da var tabii, Allahu alem. Tabii ardından yine dikkat çekiliyor. İşte bu kimsenin fe ummuhu haviye, varacağı yer haviyedir diye ifade ediliyor. Cehennemlerinden, cehennemin isimlerinden birinin olduğunu söyledik ama bu haviyeye de dikkat çekiliyor. Cehenneme dikkat çekilmek üzere ve ma edrake mahiye, o haviye nedir sen bilir misin? O haviyenin ne olduğunu sen bilir misin diye dikkat çekiliyor. Yine bunu Cenab-ı Hak açıklamak üzere, cehennemin, haviyenin ne olduğunu açıklamak üzere böyle bir dikkat çekildikten sonra narun hamiye, işte bu haviye denen şey sevapları az, günahları çok olanların atılacağı, anaları olacağı ifade edilen, efendim yer olarak ifade edilen bu haviyenin narun hamiye, çok kızgın, çok sıcak bir ateş olduğu, sıcaklıkta sonsuz, yakıcılıkta son noktaya varmış bir ateş olduğu ifade ediliyor. Efendim bu hususla ilgili de bir hadis var. Hatta tabii bu cehennemin demek ki en önemli özelliklerinden birisi hamiye, kızgın, çok sıcak bir ateş olması. Yani aslında iki özelliğinden bahsediyor. Bir, haviye olması, yani sonsuz, uçsuz bucaksız bir uçurum olması. İkincisi de bu uçurumun içerisi, bu büyük uçurumun içerisi çok kızgın bir ateşle dolu olması. Nitekim Peygamberimizden de şöyle bir hadis nakledilmiş. Onunla isterseniz tamamlayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sizin şu dünyada yaktığınız ateş cehennem ateşinin 70 parçasından bir parçadır. buyurunca, yani 70'te biridir cehennem ateşinin buyurunca, ashab-ı kiram, ya Resulallah, cezalandırmak için dünya ateşi herhalde yeterlidir diyorlar. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, cehennem ateşi dünya ateşlerinin üzerine 69 kat daha fazla kılındı. Bunlardan herhangi birinin sıcaklığı dünyadaki bütün ateşlerin sıcaklığı gibidir şeklinde Buhari'de, Müslim'de geçen bir rivayet var. Veya bazı rivayetlerde dünya ateşi cehennem ateşinden Allah'a sığınır şeklinde de bazı rivayetler vardır. Allah hepimizi bu kötü yere düşmekten muhafaza eylesin.
Amin.
Razı olacağı, razı, kendisinin rızasına uygun, bizi de razı edecek o efendim güzel hayata erenlerden eylesin inşallah.
Amin inşallah. Peki hocam, programımızın sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programımızda da kaldığımız yerden devam edelim.
İnşallah.
Peki kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu haftaki programımızda Kariya suresini okumaya, anlamaya gayret ettik hep birlikte. İnşallah bir sonraki programımızda da kaldığımız yerden devam etmeyi ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı günler.